Ayrım 12.
Sıcaklık buradaki diğer özellikleri etkilemez. Aynı şekilde nazik ya da kaba özellikleri de genelde çok önemli olmasalar bile belirli başka özelliklerin anlamı üzerinde oldukça etkili olabilirler. Belirli bir boyutun önemi ayrıca ve belli bir ölçüde yargıda bulunanların belirleyecekleri özelliklere bağlıdır. Bir kişiye ait olduğu söylenen bir özellikler listesine bakarak o kişinin ne kadar sosyal ya da popüler olduğuna karar vermeleri istendiğinde sıcaklık boyutu önemli olacaktır. Çünkü sıcaklık sosyallik ve popülerlikle çok yakından ilgilidir. Fakat sıcaklık diğer özellikler üzerinde göreli olarak daha az etkilidir. Ve eğer yargılayıcıların bireyi bunlar açısından değerlendirmeleri istenirse bu özellik daha az merkezi olacaktır. Kelley'in bu çalışması belirli bir özelliğin merkeziliğini etkileyen etmenler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermektedir. Sıcak soğuk boyutu hala merkezi bir boyut olarak düşünülmektedir. Fakat biz şimdi biliyoruz ki merkezilik koşullara yani bağlama bağlıdır. Bir boyuta merkezidir denildiğinde biz onun çok sayıda ve değişik bağlamlarda çok sayıda tepki üzerinde büyük ölçüde etkili olduğunu anlarız. Ortalama ve toplam alma. İnsanlar bir kişiye ilişkin birçok bilgi parçasına sahip olduklarında o kişi hakkında nasıl bir izlenim oluştururlar? Burada temel bir sorun bildiklerini toplamak eğiliminde mi yoksa ortalamasını almak eğiliminde mi olduklarıdır. 5. bölümde daha ayrıntılı olarak tartışacağımız gibi kişisel özellikler ne kadar olumlu oldukları açısından değerlendirilebilirler. Örneğin samimiyet genellikle çok olumlu bir özellik olarak düşünülür ve buna uygun olarak insanlar bu özelliğe en yüksek olumlu değeri yani +3 verirler. Kararlılığa ise orta derecede olumlu bir değer yani +1 verirler. Dürüst olmama özelliği ise çok olumsuz bir değer yani -3 alır. Sorun genel bir değerlendirme için kişilik özelliklerinin nasıl bir araya getirildikleridir. Eğer bir kişinin çok olumlu bir özellikle az olumlu bir özelliğe sahip olduğu bilinirse bu kişi genelde ne kadar olumlu bir değerlendirme alacaktır. Ortalama alma modeline göre samimi yani +3 ve ayrıca kararlı yani +1 olarak değerlendirilen bir kişi yaklaşık olarak bu iki özelliğin ortalaması bir genel değerlendirme alacaktır. Diğer bir deyişle bu kişi orta derecede yani +2 olumlu bir kişi olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle daha önceden çok olumlu bir özelliğini bildiğimiz birinin ayrıca orta derecede olumlu bir özelliğinin de bulunduğunu öğrenmemiz genel değerlendirmemizi düşürecektir. İki bilgi parçasının da olumlu olması bile bu durumu değiştirmez. Ortalama alma modelinin tersine toplam alma modelinde iki bilgi parçasına ilişkin değerler toplanır ve son değerlendirme iki bilgi parçasından herhangi birine dayalı bir değerlendirmeden daha yüksek yani +4 olacaktır. Not: toplam alma modelinde iki takım özellikten birer tanesinin değerleri toplanır. Çizelge 3.3'te İki modele göre yapılan bazı örnek yordamalar yani tahminler verilmiştir. İlk özellikler takımı 3 çok olumlu özellikten oluşmaktadır. İkinci takım ise bunlara ek olarak 3 orta derecede olumlu özellik daha içermektedir. Ortalama alma modeline göre bu durumun genel değerlendirmeyi düşürmesi, toplam alma modeline göre ise artırması gerekmektedir. Araştırmalar böyle durumlarda çoğunluğun ortalama alma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Üçüncü takım ilk 3 özelliğe 3 yüksek derecede olumlu özellik daha eklemektedir. Ortalama alma ilk takımdakinin aynı bir değerlendirme ile sonuçlanacaktır. Toplam alma ise daha yüksek bir değerlendirmeye yol açacaktır. Çizelge 3-3. Algılamada ortalama ve toplam alma. özellik takımı olarak samimi artı 3, zeki artı 3, cana yakın artı 3 için ortalama alma modeli artı 3, toplam alma modeli artı 3. Özellik takımı olarak samimi artı 3, zeki artı 3, cana yakın artı 3, ısrarlı artı 1, dikkatli artı 1, mükemmelci artı 1 için ortalama alma modeli artı 2, toplam alma modeli artı 4. Özellik takımı olarak samimi artı 3, zeki artı 3, cana yakın artı 3, arkadaşça artı 3, mizahsever artı 3, vefakar artı 3 için ortalama alma modeli artı 3, toplam alma modeli artı 6. Not: bütün yordamalar mutlak olmaktan çok görelidir. Bu nedenle iki modeli karşılaştırılabilir hale getirmek için birinci durumda toplam alma modelinin tahmini 9 değil 3'tür. İkinci durum için 12 değil 4'tür ve böylece devam eder. Önemli olan ortalama alma modeli, örneğin birinci ve üçüncü durumların eşit değerlendirmeler alacaklarını tahmin ederken toplam alma modelinin üçüncü durumun birincinin iki katı daha olumlu bir değerlendirmeye yol açacağını tahmin etmesidir. Bu sorun üzerinde yapılmış birçok araştırma bulunmakla birlikte henüz kesin bir sonuç alınamamıştır. Norman Anderson, özenle yapılmış bir dizi araştırmada 1959, 1965 ve diğerleri ortalama alma modelini destekleyen güçlü kanıtlar elde etmiştir. Az olumlu bir bilgi parçası, çok olumlu bilgilere dayalı daha önceki bir değerlendirme ile birleştiğinde genel değerlendirmenin artmadığını, hatta bazen azaldığını ortaya koymuştur. Benzer biçimde iki çok olumsuz özelliğini iki çok olumsuz artı iki orta derecede olumsuz özellikten daha olumsuz bir değerlendirmeye yol açtığını göstermiştir. Öte yandan çok olumlu 5 özelliğin yalnızca 2 çok olumlu özellikten biraz daha olumlu bir değerlendirmeye yol açtığını gösteren bulgular vardır. Fishbein ve Hunter, 1964. Anderson, 1968 ve diğerleri bu çelişkili bulguları ağırlıklı ortalama alma modeli ile uzlaştırmayı önerdiler. İnsanların bütün özelliklerin ortalamasını aldıklarını fakat çok güçlü, aç parantez, çok olumlu ya da çok olumsuz, kapa parantez özelliklere daha fazla ağırlık verdiklerini gösteren kanıtlar ileri sürdü. Bazı durumlarda toplam alma modelinin daha mantıksal açıklamalara izin vermesine karşın bu model daha çok durumu açıklar görünmektedir. Ayrıca bu model etkinlik yargılarını da açıklayabilmektedir. Fakat güç açısından ikisinin de pek iyi çalışmadığı söylenebilir. Aç parantez Hamilton ve Huffman, 1971, kapa parantez. Böylece bir kişinin genel izlenimi toplam ve ortalama almanın bir bileşimi tarafından belirlenmekte ve çoğu durumu da ortalama alma açıklar görünmektedir. Bağlam: ancak ortalama alma ilkesinin bazı önemli istisnaları vardır. İlk olarak bağlam da yargıları, yani algıyı etkilemektedir. Herhangi bir özelliğin bizim bir başka kişiye ilişkin genel izlenimimize katkısı o kişi hakkında sahip olduğumuz diğer bilgilere bağlı olacaktır. Zeki olma özelliği, ki genellikle iyi bir özelliktir, soğuk, acımasız bir kişiye ilişkin izlenimimiz üzerinde, cana yakın, yardımsever bir kişiye ilişkin izlenimimiz üzerinde olduğu kadar olumlu bir etki yapmayacaktır. Bağlam farklıdır. Dolayısıyla özelliğin etkisi de farklıdır. Bağlamın etkileri tutarlı izlenimler oluşturma eğilimi ile yakından ilgilidir. İyi özellikler birlikte daha iyi giderler. Cana yakın biri, başka açılardan da olumlu biri olarak görülebilir. Böylece tutarlı bir portre oluşturulmuş olur. Bağlamın etkileri algılanan kişinin özelliklerinin algıda, yani izlenimde tutarlılık oluşturmak için çarpıtılmasına neden olur. Kaplan, 1971. Bu bizim insanları yalnızca iyi ya da kötü olarak algıladığımız anlamına gelmez. Fakat gelen bilgileri bu doğrultuda çarpıttığımız bir gerçektir. Bu tür bağlam etkilerini doğuran mekanizma biraz tartışma konusudur. Ash, 1946, Gestalt geleneği doğrultusunda çalışarak bir kişiye ilişkin algımızın bir parçasının değiştirildiği her durumda o kişinin farklı bir genel izlenimini oluşturduğumuz fikrini ileri sürdü. Bütünün parçalarının toplamından farklı olduğuna işaret etti. Bu durumda herhangi bir özelliğin anlamı bağlamına bağlı olarak değişir. Soğuk, acımasız bir kişi de zeka tehdit edici, düşmanca ve yıkıcı bir anlam kazanabilir. Cana yakın, yardımsever bir kişi de ise zeka, empatiye, içgörüye ve bir başkasına verme yeteneğine katkıda bulunabilir. Daha çok bir öğrenme kuramcısı olan Anderson, 1966, bağlamın yalnızca genellenmiş bir halo etkisi sağladığını ileri sürdü. Ona göre bir kişisel özelliğin değeri, kendi iç mutlak değeriyle bağlamın değerinin ağırlıklı bir ortalaması olacaktır. Bu örnekte zeki olma artı ikilik bir özellik ise bu bağlamdaki değeri 2 çarpı soğuk acımasızın değerinin ya da artı 2 çarpı cana yakın yardımseverin değerinin bir ortalaması kadar olacaktır. Bu oldukça farklı iki görüşten yola çıkan oldukça çok sayıda araştırma yapılmıştır. Tartışmaya yaklaşımın bir yolu söz konusu özelliğin farklı bağlamlarda gerçekten farklı yorumlanıp yorumlanmadığını belirlemektir. Ostrom, 1967. Hamilton ve Zana, 1974, belli bir özelliğe yüklenen anlamların farklı bağlamlarda değişip değişmediğine bakarak bu görüşü doğrudan sınadılar. Bağlama bağlı olarak anlamda böyle değişikliklerin olduğuna ilişkin sonuçlar elde ettiler. Örneğin, onurlu özelliği, olumlu bir bağlamda güvenli, olumsuz bir bağlamda ise kendini beğenmiş anlamı taşıyordu. Benzer biçimde, Weyer, 1974, belirgin bir özelliğin başka hangi özellikleri ima ettiğini, bağlamın belirlediğini ortaya koydu. Ek olarak Weyer, ima edilen bu özelliklerin kendilerini bağlamla çok yakından ilişkili değerlendirmelere yol açtıklarını gördü. Yukarıdaki örneği ele alırsak, orijinal, onurlu özelliğinin bağlam tarafından ima edilen kendini beğenmişlik özelliği kendisi olumsuz bir değerlendirmeye yol açıyordu. Bu tür çalışmalar bağlamsal etkilerin kısmen anlam kayması adı verilen bir olgu tarafından belirlendiğini göstermektedir. Bir bütün olarak bu araştırmalar çok inandırıcıdırlar ve izlenim oluşturmayı açıklayabilen temel ilkenin ağırlıklı ortalama olduğunu düşündürmektedirler. Bu alanın araştırmacıları ortalama almanın etkili tek ilke olmamakla birlikte insanları algılamada temel olduğu konusunda genelde anlaşmaktadırlar. Olumsuzluk etkisi. Diğer bir istisna, olumlu ve olumsuz kişilik özelliklerinin tümüyle aynı şekilde dikkate alınmamalarıdır. Tam bir izlenim elde edebilmek için işittikleri özelliklerin bir ortalamasını alıyor görünmekle birlikte insanlar olumsuz bilgilere olumlu bilgilerden daha fazla ağırlık verirler. Diğer bir deyişle, başka her şeyin eşit olması koşulu ile olumsuz bir özellik bir izlenimi olumlu bir özellikten daha fazla etkiler. Sonuçta olumlu bir izlenimi değiştirmek olumsuz bir izlenimi değiştirmekten daha kolaydır. Hodges, 1974. Var, 1974. Denekler olumsuz özelliklere dayalı değerlendirmelere olumlu özelliklere dayalı olanlardan daha fazla güvenmektedirler. Hamilton ve Zana, 1972. Buna uygun olarak da ortalama alma ilkesi olumsuz özellikler için olumlu olanlar için olduğu kadar geçerli değildir. Bu farklılık aşırı olumsuz özellikler söz konusu olunca özellikle belirginleşir. Orta derecede olumsuz, aç parantez ya da olumlu herhangi, kapa parantez, bir kişilik özelliği gibi ortalaması alınmak yerine bütünü belirleyici bir etkiye sahip görünmektedir. Aşırı olumsuz bir tek özellik, kişi başka hangi özelliklere sahip olursa olsun aşırı olumsuz bir izlenime yol açar. Anderson, 1965. Tanınmış bir halk önderinin bir sahtekar olduğu söylendiğinde onun hakkındaki başka bilgilerimiz ne olursa olsun ona ilişkin değerlendirmemiz oldukça olumsuzlaşır. Fakat bize bu kişinin sabırsız biri olduğu söylenirse yapacağımız şey genellikle bu orta derecede olumsuz özellikle kişi hakkında başka bilgilerimizin bir ortalamasını almaktır. Bu olumsuzluk etkisi için iki temel açıklama getirilmektedir. Aşağıda göreceğimiz gibi başka insanlara ilişkin olumlu değerlendirmeler olumsuz olanlardan çok daha yaygındır. Daha alışılmamış yani nadir olduklarından olumsuz özellikler daha belirgindirler. Basit bir algılama durumunda olumsuz bir özellik bu nedenle hemen göze çarpar. Tıpkı alışılmamış bir görünüş bozukluğunun ya da çok parlak bir rengin hemen göze çarpması gibi. Bu nedenle insanlar olumsuz özelliklere daha fazla dikkat ediyor, böylece yaptıkları genel değerlendirmede bu tür özelliklere daha fazla ağırlık veriyor olabilirler. Diğer olasılık ya da açıklama, yükleme kuramına dayandırılmaktadır. Jones ve Davis, 1965, ortamına uygun olmayan, yani alışılmamış, istenmeyen davranışların, alışılmış, onaylanan davranışlara oranla insanların gerçek kişiliklerini göstermede daha etkili olduklarını ileri sürdüler. Banka soyan birisi kendi kişiliğini ortaya koyan birisi olarak görülür. Böyle biri gerçek bir suçlu olarak algılanır. Ancak bankada bir çek yazmak kişiliği ne olursa olsun herkesin yapabileceği bir şeydir. Böyle davranışlar bize onları yapanın kişiliği hakkında bilgi vermezler. Bu açıklamaya göre sahtekarlık gibi olumsuz özellikler genellikle arkadaşça gibi olumlu özelliklerden daha gerçek birer kişilik göstergesi olarak görülebilirler. Her iki açıklamaya göre de olumsuzluk etkisi oldukça güvenilir bir etki olarak görünmektedir. Ve hiç değilse kısmen olumsuz özellik ve değerlendirmelerin daha alışılmamış doğasından kaynaklanmaktadır. Yargıların yani algıların doğruluğu. İnsanlar genellikle başka insanların duygularını yani heyecanlarını kestirebileceklerini varsayarlar. Fakat başkalarına ilişkin algılarımız, aç parantez, kişi algısı, kapa parantez, ne kadar doğrudur? Bir görüşe göre toplumun gözlediğimiz kadar düzenli işlev görebilmesi için insanların başkalarını oldukça doğru algılayabilmeleri gerekmektedir. Zira başka insanlarla her gün yüzlerce kez etkileşime girmekteyiz ve bu etkileşimlerin çoğu başkalarına ilişkin doğru yargılar gerektirmektedir. Etkileşimler ciddi çatışma ve yanlışlar olmaksızın yürüyüp gidebildiğine göre kişilere ilişkin algılarımızın oldukça doğru olmaları gerekir. Genellikle bir adamın boyunu kestirebilmek bir kitap dolabının, bir arabanın ya da devenin boyunu kestirebilmekten daha zor değildir. Aynı şey ağırlık, renk ve hatta çekicilik içinde doğrudur. Bütün nesnelere ilişkin bu tür yargılarda bulunuruz ve bunlarda oldukça doğruyuzdur. Kişileri algılamayı, algılamanın diğer türlerinden ayıran temel özellik, bizim insanlarda duygular, heyecanlar ve kişilikler gibi içsel durumların bulunduğunu çıkarsamamızdır. Kitap dolabının bunlardan hiçbirine sahip olmadığı açıktır. Bir araba ise böyle iç özelliklere yalnızca reklam ve düşlemlerde sahiptir. Belki bir devede bulunurlar ama biz genellikle develerle ilgilenmeyiz. Fakat konu insanlar olunca onların iç durumlarına ilişkin yargılarda bulunuruz. İnsanlara bakar ve onları kızgın, mutlu, üzgün ya da korkmuş birileri olarak algılarız. Bir başka kişiye ilişkin bir izlenim edinir ve onu cana yakın, dürüst ve samimi biri olarak düşünürüz. Ayrıca bir kişinin değişik sorunlara ilişkin tutumları gibi içsel durumlara ilişkin yargılarda da bulunuruz. Onun bir demokrat mı yoksa cumhuriyetçi mi, dindar mı yoksa dinsiz mi, ahlaklı mı yoksa ahlaksız mı olduğunu tahmin ederiz. Uygun ipuçları sağlandığı sürece bir kişinin rolü hakkında yargılarda bulunmak oldukça kolaydır. Bir kumaş mağazasında tezgahın arkasında duran bir kadının tezgahtar olduğunu bilir ve ona belli bir kumaşın fiyatını sorarız. Mavi elbiseli, yanından tabanca sarkanın polis olduğunu bilir, ona göre davranırız. İstasyonda trene doğru koşan bir adamın trene yetişmek istediğini bilir ve işini kolaylaştırmak için yolundan çekiliriz. İnsanları içinde gördüğümüz bağlamlar, onların rolleri, hatta bazen duygu ve heyecanları hakkında doğru tahminlerde bulunmamızı sağlar. Fakat çoğu koşullar altında içsel durumlara ilişkin yargı ve tahminlerde bulunmak çok güçtür. Bir iç durum doğrudan gözlenemez. Ortada ne gibi ipuçları varsa onlardan tahmin edilmek zorundadır. Bu nedenle yargıların doğruluğunu ve dayandırıldıkları ipuçlarını ele almadaki amacımızı yeniden belirtmeliyiz. Biz özde bireylerin içsel durumlar hakkında yapabildikleri tahmin, parantez içerisinde yargı, çeşitlerini belirleme ve heyecan, kişilik, tutumlar ve benzeri hakkındaki bu yargıların dayandırıldığı ipuçları ile ilgileniriz. Bir kişi ne hissetmektedir? Mutlu mudur, korkuyor mudur, yoksa nefret mi etmektedir? Sorusunun yanıtı bizim sık sık yaptığımız yargıda bulunma işlemlerinin bir çeşididir. Bu nedenle kişilere ilişkin algılarımızın doğruluğu üzerindeki çalışmaların çoğu heyecanların tanınması üzerinde yoğunlaşmıştır. Darwin'in 1872'de evrim kuramından yola çıkarak yüz ifadelerinin evrensel olarak aynı heyecansal durumları yansıttığını iddia etmesiyle birlikte bu konuda araştırmalar başlamıştır. O zamandan beri araştırmacılar heyecan durumları hakkında insanların ne kadar doğru yargılarda bulunabildiklerini öğrenmek için araştırmalar yapmaktadırlar. Araştırmalarda temel işlem, deneye bir başka kişiyi temsil eden bir uyaranın gösterilmesi ve denekten uyaran kişinin heyecanının ne olduğunu belirtmesini istemektir. Bazı çalışmalarda eğitilmiş aktörler farklı bir dizi heyecanı yüzlerinde ifade ettiler ve ifadelerin fotoğrafı çekildi. Her heyecan çeşidi için bir fotoğraf seçildi. Bunlar deneklere gösterilerek her birinin ne gibi bir heyecanı ifade ettiği soruldu. Bu resimden bazıları şekil 3.1'de görülmektedir. Şekil 3.1. Heyecanların algılanması ile ilgili çalışmalarda kullanılan uyaran örnekleri. Lisedeki heyecanları ifade etmek için verilen pozların fotoğrafları görülmektedir. Bunlar neşe, edilgen hayranlık, kendine yeterlik, şaşkınlık, iyimser kararlılık, pişmanlık, öfke, orta derecede tiksinti, düşüncelilik. Başka araştırmacılar değişik uyaranlar kullandılar. Bunların bazılarında, örneğin Boring ve Tichener 1923, deneklere bir kişinin yüzünün elle çizilmiş resimleri gösterildi. Bu çizimlerden her birinin bir heyecanı temsil ettiği varsayılıyordu. Diğer bazı çalışmalarda hareketli filmler, aç parantez Klein 1964, kapa parantez ve bazen de gerçek kişiler, aç parantez Sherman 1927, kapa parantez kullanıldı.